Ayrım 11.
Tekrar yasasında ise bu bağların tekrar olduğu sürece güçlendiği, tekrar edilmedikçe zayıfladığı belirtilmektedir. Bu yasa kediler tekrar egzersiz yaptıkça problemlerini daha yeterli bir biçimde çözdükleri ve daha çabuk çözüm yolu buldukları görüldükten sonra ortaya atılmıştır. Kedilerin bu uyaran tepki bağını kullanmalarına bağlı olarak, uyaran ve tepki arasındaki bağ her denemeden sonra daha güçlenmektedir. Bu kavram kas geliştirme egzersizleri sırasında ağırlıkları dereceli olarak kaldırmaya benzetilebilir. Ancak Thorndike burada kas yerine sinir sisteminden söz etmektedir. Ona göre bu bağlar nörolojik düzeyde oluşmaktadır. Tekrarın durması ise unutma olgusu ile ilgilidir. Kullanılmaya kullanılmaya uyaran ve tepki arasındaki nörolojik bağın köreldiği ve çözüldüğü kabul edilmiştir. Tekrar yasasının içeriği görüldüğü kadar basit ve açık değildir. Thorndike yıllar sonra karşılaştığı sorunlara bağlı olarak bu yasada da bazı değişiklikler yapmıştır. Örneğin gözleri kapalı bir kişiye tam 6 cm uzunluğunda düz bir çizgi çizmesi söylendiğinde ne kadar denerse denesin performansının tekrar ile düzeltilemediği görülmektedir. Bunun nedeni yalnızca tekrarın tek başına yeterli olmadığı, kişinin davranışlarının sonucuna ilişkin bilgiye de gereksinmesi olduğundandır. Bu bilgiye Thorndike sonuçlar hakkında bilgi adını vermiştir. Bilgisayar dilinde buna geri bildirim denmektedir. Ödül ve cezanın karşılaştırılması. Tavuklardan insanlara kadar pek çok organizma ile yaptığı deneylere bağlı olarak Thorndike, ödülün bağları güçlendirmesine rağmen cezanın hiçbir etkisi olmadığını söylemiştir. Tavukları cezalandırmak veya insanlara hatalı olduklarını söylemek, ne tavuklarda ne de insanlarda istenilen tepkileri öğrenmeleri için yararlı olamamaktadır. Eğitimin transferi. Thorndike, devrinin öğretmenleri, irade gücü ve konsantrasyon gibi zihinsel fakültelerin tekrar ile daha çok güçlenebileceğini savunmaktaydılar. Thorndike ise Herbert gibi zihinsel fakültelerin varlığının bir efsane olduğuna inanmaktaydı. Bununla beraber Yunanca ve Latince öğrenmenin iyi bir zihinsel disiplin olacağı ve zihnin fakültelerini mantık, konsantrasyon, irade vesaire güçlendireceği düşüncesi bu yüzyılın başlarına kadar süre gelmiştir. Thorndike, Yunanca veya Latince öğrenmenin tek yararının bu dillerdeki bazı öğeler ile öğrencinin öğrenmesi gereken diğer şeyler arasındaki benzerliklere bağlanabileceğini savunmuştur. Öğrenilen sözler ile bu sözcüklerin Latince köklerinin anlamlarının birleştirilmesi gibi. Thorndike bu doktrinini oluşturmak için pek çok deney yapmıştır. Deney sonucu ortaya çıkan bulguları da okullarımızda ve üniversitelerimizde klasik dillerin prestijini biraz olsun sarsmıştır. Thorndike'nin asıl önem verdiği çalışmalar doğrudan doğruya yaşama uygulanabilir nitelikte olan pratik bilimlerdir. İnsanda öğrenme. Kişiye ilk bakışta kedilerle yapılan bu deneylerle insandaki öğrenme arasında ilişki yokmuş gibi gelebilir. Thorndike ise kedilerde ve tavuklarda araştırdığı bu öğrenme yasalarının insan öğrenmesiyle pek çok benzerliği olduğuna inanmıştır. O insanlarda bilinç denilen şeyin varlığını ne reddetmiş ne de kabul etmiştir. Yalnızca bunların önemini daha az vurgulamak için elinden geleni yapmıştır. Thorndike'ye göre insandaki öğrenmenin de büyük bir kısmı aynı yarı mekanik uyaran tepki bağları ilkelerini izlemektedir. Ancak onun hiçbir zaman birdenbire hayvanlardan insanlara genelleme yapmadığı, tusu deyimini kullanmış ve bilinç içeriğine ilişkin tüm söylenenlerin saf spekülasyon ve mitoloji olduğunu savunmuştur. Koşullu refleksler. Watson'ın kuramının temel noktası Pavlov'un koşullu refleks kavramıdır. Watson, önceleri insanın karmaşık davranışlarının temelinde alışkanlıkları görmüştür. Ancak Pavlov'un çalışmalarını gördükten sonra alışkanlıkların daha basit koşullanmış reflekslerden oluşmuş, daha karmaşık üniteler olduğuna karar vermiştir. Ona göre eğer koşullanmış refleksler davranışın atomları olarak düşünülürse, alışkanlıklar da moleküllerdir. Burada görüldüğü gibi, psikoloji alanında da tekrar tekrar gündeme gelen temalardan kaçınmak aslında çok güçtür. Alışkanlıkları açıklamak için koşullanmış reflekslerin bileşimi kavramını kullanmak, bir yerde yapısalcıların karmaşık fikirlerin daha basit duyumlar ve fikirlerin bileşiminden oluştuğunu söylemelerine benzemektedir. Watson da Pavlov gibi dili koşullanmış reflekslerin zincirlemesine birbirine eklenişi ve daha üst düzeyde bir koşullanma olarak görmüştür. Ona göre düşünme aslında bir tür sessiz konuşmadır. Konuşma gözlenebilen bir davranıştır. Ancak zaman geçtikçe bu gözlenebilen davranış gözlenemez bir hale gelir ve sanki kişi kendi kendine konuşuyormuş gibi olur. Burada belirtilmek istenen şey düşünmenin temelinde de dil ve Larry X'in kas aktivitesinin yattığı ve bu sürenin zamanla serebral korteksin üst düzeydeki merkezlerine doğru ilerlediğidir. Oysa sağduyuya göre beyin kasları kontrol etmekte, ağızda yalnızca beynin emirlerini yerine getirmektedir. Watson temelde bu düşünceyi ters yüz etmiştir. Konuşmayı öğrenmek bir takım sesler çıkarma hareketleriyle başlar. Bebek rastlantısal olarak bazı sesler çıkarır. Çıkardığı seslerin bazıları yetişkinlerin kullandıkları sözcüklere benziyorsa hoş tepkilerle ödüllendirilir. Tüm seslere aynı tepkiler gösterilmez. Bu durum Thorndike'nin yerleştirme ve çıkarılma ilkeleriyle açıklanabilir. Zamanla çocuk daha seçici olur ve dil yeteneğini edinir. Bu işlerin tümüyle mekanik bir temelde oluşturuldukları kabul edilmektedir. Sinir sistemi de bu ödül ve cezalar sonucu değişir. Watson düşünme ve dil gelişimi üzerine yaklaşımını kanıtlamak için yetişkin ve çocukların daha açık seçik düşünmeye çalıştıkları sırada sık sık sesli düşündüklerini anımsatmıştır. Ayrıca laboratuvarda da bazı deneklerin Larry X'lerine aletler bağlayıp düşündükleri sırada Larry X hareketlerini kaydederek bu görüşlerini kanıtlamaya çalışmıştır. Watson'ın düşünme üzerindeki bu görüşleri ile psikoloji için psişenin veya zihnin önemini yatsıması birçok psikoloğun onunla alay etmesine yol açmıştır. Kendisine zihnin olmadığına ağzını inandıran psikolog adı takılmıştır. Bu belki çok zekice görünen bir lakap olmasına rağmen aslında çok haksızca yapılmış bir yargıdır. Yine de belirtmek gerekirse Watson, bilincin varlığını değil, yalnızca onun psikoloji için bilimsel bir kavram olarak yararını yatsımıştır. Düşünme üzerindeki görüşleri çok ileri gitmiş olsa bile gerçek bir hizmeti yerine getirmiştir. Çünkü günümüzde de beyin hareketi ile kas hareketi arasında karmaşık bir alışveriş olduğu konusunda görüş birliği vardır. İçgüdüler. Watson'ın zamanında güdüler motivasyon üzerine çalışan ünlü biri William McDougall'dir. O insan davranışının büyük bir kısmını içgüdüler veya doğuştan gelen arzular, istekler ile açıklamaya çalışmıştır. McDougall'e göre insanlar kavgacılık içgüdüleri olduğu için kavga etmekte, toplu halde yaşama içgüdüleri olduğu için birlikte yaşamaktadırlar. Bu içgüdüler listesi yüzlerce içgüdüyü içerinceye kadar diğer psikologlar tarafından uzatılmıştır. Biraz düşünülecek olursa bu görüşün psikoloji bilimi için nasıl bir kısır döngü olduğu görülebilir. İki insanı kavga ederken izleyip bu davranışlarını kavga içgüdüsüne bağlayabiliriz. Ancak bunun yeterli bir açıklama mı, yoksa yalnızca bir tür isimlendirme mi olduğu tartışma götürür. Çağdaş psikologlar bu tür açıklamaları söz akrobasisi şeklinde değerlendirmekte ve önem vermemektedirler. Watson'a gelince o, insanda karmaşık içgüdülerin varlığını kabul etmemiştir. Ona göre insanlar doğuştan yalnızca bazı basit refleksler geliştirirler. Bu refleksler koşullanma yolu ile daha karmaşık tepkiler ve yetişkin insan davranışları haline dönüşürler. Her zaman olduğu gibi burada da Watson kendi görüşlerini verilerle desteklemeye çalışmıştır. Bebeklerle yaptığı birçok deneyler sonucu onlarda doğuştan getirilenlerin yalnızca yakalama, tutma, hapşırma, göz kırpma ve korkma gibi refleksler olduğunu belirtmiştir. Çocuk yetiştirme. Watson'ın çocuklarla olan çalışmaları doğal olarak kendisinin de çocuk yetiştirme konusunda bazı görüşler edinmesine neden olmuştur. Onun eğitim yaklaşımı çocuk yetiştirme sırasındaki liberal yaklaşıma ters bir yöndedir. Ona göre kişi kendi koşullanma deneyimlerinin bir ürünüdür. Bu nedenle çocukluktaki koşullanma deneyimlerinin yetişkin yaşamındaki davranış alışkanlıkları üzerinde önemli etkileri vardır. Watson'ın en ünlü cümlelerinden biri, kendisine 12 sağlıklı bebek verildiğinde kendi yöntemleri ile bunlar arasından her çeşitten kişiler oluşturabileceğine melek, dilenci, doktor, avukat, hırsız ilişkindir. O çevreyi kalıtımdan daha önemli gördüğü için çevreci olarak da anılır. Watson'a göre çocuklarının gelişimlerindeki koşullanma deneyimlerini dikkatle kontrol etme sorumluluğu ebeveynlere düşmektedir. Hayvan psikolojisi. Psikolojide en tartışmalı konulardan biri de hayvanlar üzerinde deneyler yaparak bunların sonuçlarını insanlara genellemek konusu olmuştur. Bazı kişilere göre fareler ve diğer hayvanlar insanlardan o kadar farklıdırlar ki, bu hayvan çalışmalarından insanlara yönelik çok az geçerli genellemeler yapılabilir. Diğer kişiler ise insanlarla Homo sapiens, hayvanların psikolojik yaşamları arasındaki farklılığın yalnızca bir derece meselesi olduğuna inanmışlardır. Onlara göre organizmalar fare de olsa, insan da olsa tüm organizmaların davranış yasaları arasında bir süreklilik vardır. Watson çok kesin olarak bu ikinci grup psikologlar arasındadır. O psikologların deneylerinde fareleri, köpekleri ve kedileri kullanabileceklerini sonuna kadar savunmuştur. Kendisine göre hayvan deneylerinden elde edilen davranışsal ilkeler insan deneylerinden elde edilenlerden çok daha geçerlidir. Çünkü eğer deneylerde hayvan denekler kullanılırsa hata oluşturan faktörleri kontrol etmek daha kolay olmaktadır. Örneğin kişi bir hayvanın dinlenme, beslenme, yaşam koşulları ve koşullanma tarihçesini kolaylıkla kontrol edebilir. Sözel, verbal davranış. Bir fenomenolog veya introspeksiyon yönetimini savunan kişiye göre sözel davranış zihnin içeriğini ortaya koymaktadır. İyi introspeksiyon deneyimi olan bir kişi eğer belirli bir yoğunluk ve tonda olan kırmızı rengi algıladığını söylüyorsa bu geçerli bir veri olarak kaydedilir. Söylediğinden kuşkulanılmaz. Bu deneyin fenomenolojik dünyasının doğrudan açıklanışı olarak kabul edilir. Hatırlanacağı gibi Watson'a göre psikoloji için tek veri gözlenebilen davranışlardır. Böyle olunca o da deneyin konuşmasının duyulduğunu, söylediklerinin kabul edildiği konusunda fenomenolog ile aynı görüşü paylaşacaktır. Ancak ayrıldıkları sınır da burada çizilecektir. Watson'a göre deneyin bu sözlerini zihnin yapısını betimlemek için bir temel olarak kullanmak, yorum yapmaktan başka bir şey değildir. Bu yorumlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak yanlış olabilir. Denek şaşırmış, kötü eğitilmiş, yanlış güdülenmiş veya yalan söylemiş olabilir. Bütün bu nedenlere bağlı olarak deneyi yapan kişinin çıkan sonuçtan emin olabilmesi olanaklı mıdır? Watson'a göre böyle bir durumda psikolog, deneyin gerçekten kırmızı gördüğünü değil, kırmızı gördüğünü söylediğini kaydetmelidir. Bu cümle anlamsız gibi görülse de fenomenolojik yaklaşımla Watson'ın kesin objektivizmini ayırmak açısından çok önemlidir. Watson çoğu kez yeterli bir felsefi temeli olmamakla suçlanmıştır. Bazılarına göre kendisi deneyimsiz bir kişi olarak tartışmalarını bir temele dayanmayan basit mantık yürütmeleriyle yapıyordu. Watson'ın bu konudaki görüşleri kendi cümlesiyle şöyle özetlenebilir. Kim bilir kaç arkadaşım beni felsefi bir yaklaşımım olmamakla suçluyor. Bu durum aslında çok komik. Çünkü neredeyse süt dişlerim bile metafizik ile açıklanmaktaydı. Watson sonuna kadar kesin bir objektivist olmuştur. Otobiyografisinde şu sözlerle bitirir. Bizim şimdilerde bizlerden farklı olarak mitolojiye hiç değinmeden objektif psikoloji öğretecek genç eğiticilere gereksinmemiz vardır. Bugün geldiğinde ise psikolojide orta çağda olduğundan çok daha büyük bir rönesans gerçekleşecektir. Ben her zamankinden daha güçlü olarak davranışçılığın geleceğine inanıyorum. Bu öyle bir davranışçılık olacak ki zooloji, fizyoloji, psikiyatri ve fiziksel kimya ile birlikte doğa bilimleri arasında anılacaktır. Sonuç. Watson'ın psikolojiyi davranışçılık bayrağı altında birleştirme hayalleri gerçekleşmemiştir. Günümüzün tüm psikologları davranışçı olmadığı gibi davranışçılar da klasik anlamdaki davranışçılıktan radikal bir biçimde ayrılmışlardır. Artık Watson'ın ilk davranışçılık yaklaşımı öylesine değişmeler geçirmiştir ki neredeyse çeşitli yeni davranışçı ekollerden söz edilebilir. Davranışçı ekolde Watson'ı takip eden diğer ünlü psikologlar Edward R. Guthrie, Clark L. Hull, B. F. Skinner ve Edward C. Tolman'dır. Onların deneyleri, kuramları ve tartışmaları psikolojik literatürdeki en ilginç konulardan bazılarını oluşturmaktadır. Davranışçılığa çeşitli yönlerden saldırılar gelmiştir. Bu akım özellikle Gestalt psikologlarının, Freudçuların ve pek çok klinik psikoloğunun saldırılarına uğramıştır. Örneğin klinik psikologlar davranışçıların davranış moleküler yönleriyle uğraştıklarını söyleyerek eleştirmişlerdir. Onlara göre davranışçılar kendilerini davranışın çok önemsiz ve küçük yönleri ile ilgili görmüşlerdir. Bu nedenle onların koşullu refleksler gibi ünitelerle başlayarak daha büyük davranış örüntüleri hakkında, yani sevgi, evlilik, ihtiras, dinsel yaşam, olgunlaşma, kişinin yaşamında anlam arama gibi davranışlar üzerinde açıklamalar yapmaları olanaksızdır. Davranışçılara göre ise söze edilen bu tür karmaşık davranışlar daha küçük birimlerden oluşmuşlardır. Bütünü parçalara, parçaları da daha küçük parçalara ayırarak bütünü anlamak olanaklıdır. Klinikçilere göre koşullu reflekslerin böyle bir analizi çok yapay bir durumdur. Wundt'un zihinsel yaşantıyı veya bilincin içeriğini duyusal öğelere indirgemesine benzemektedir. Klinikçilerin bu görüşünü gestaltçılarda güçlü bir şekilde desteklemektedirler. Yalnızca bir alanda, yani davranışçıların objektivizm üzerindeki kesin ısrarları konusunda pek çok kişi davranışçıların kusursuz olduklarına inanmışlardır. Psikolojinin görünen olaylarla ilgilenip görülmeyenle ve bilinmeyenle ilgilenen mitolojiyi bir kenara bırakması konusu pek çok kişiye cazip gelmiştir. Ancak bu konuda bile davranışçı akım pek tutarlı olmamıştır. Eleştirilere göre Thorndike'nin yerleştirilme ve çıkarılma kavramları koşullanan refleksler ve alışkanlıklar gibi doğrudan doğruya gözlenemezler. Örneğin bir koşullanmış refleks ancak etkisiyle bilinebilir. Belirli bir koşullanmış uyaran için kaç damla tükürük salgılandığı gibi. Koşullanmış reflekslerin ise köpeğin sinir sistemi içinde oluştuğu düşünülmektedir. Böyle olunca kişinin gördüğü aslında koşullu bir refleks değil, onun yarattığı sonuçtur. Yeni davranışçılardan bir kısmı, özellikle Tolman ve Hull, bu eleştiriyi fark etmiş ve sistemlerinde görülmeyen kavramların var olabileceğini kabul edebilme esnekliğini göstermişlerdir. Onlar bu kavramlara hipotetik yapılar veya ara değişkenler adlarını vermişlerdir. Bu değişkenler veya yapılar koşullanmış refleksler, alışkanlıklar, öğrenme kavramının kendisi, dürtüler, yorgunluk durumları, anksiyete ve benzeri gibi içsel süreçleri içermektedirler. Davranışçılara en ciddi eleştirileri getirenler davranışçı ekolün kendine özgü bir mitoloji ortaya çıkardığını söyleyebilirler. Hull'un buna yanıtı, eğer görülemeyen olaylar hem uyaran hem de tepkideki görülen olayların içinde sağlam olarak yerleşmişse, içsel olaylar hakkında bazı yorumlar yapmanın olanaklı olabileceği şeklinde olabilir. Diğer bir yanda ise Skinner, Watson yaklaşımına sadık kalmaya çalışarak, içsel olaylara başvurmayan bir psikoloji sistemi oluşturmaya çalışmıştır. Onun sistemi tümüyle uyaran tepki tümcelerinden oluşmuştur. Davranışçıların ölçme sırasındaki objektiflik idealine karşı ileri sürülen en geçerli eleştirilerden biri de gestaltçı psikologlardan Wolfgang Köhler'indir. Ona göre gerçek objektivizme hiçbir zaman ulaşılamaz. Bilimler arasında belki de en objektif kabul edilen fizikte bile, fizikçinin verilerini toplayabilmek için bir saat, metre, cetvel veya buna benzer araçlar kullanması gerekmektedir. Bu nedenle kağıt üzerine geçirdiği şeyler aslında ölçme aracında gördüğü sübjektif izlenimlerdir. Bu tür ölçme araçlarına bakarken yanılgılara düşebileceğimiz de açıktır. Gerçekten de eğer 10 ayrı gözlemciden ölçme sonuçlarını bildirmeleri istenirse 10 ayrı yanıt alabilmemiz olanaklıdır. Böyle bir durum ortaya çıkınca sorun çoğunluğun fikrine bakılarak çözülür. Böylesine bir çözümün de objektif olduğunu ileri sürmek ne kadar doğru olabilir? Köhler'e göre tüm bilimlerde psikolojiden fiziğe kadar veriler gözlemcilerin F fenomenolojik algılarından oluşmuştur. Bu durumda da Watson'ın dediği gibi, introspeksiyonu bir psikolojik araç olarak kullanmaktan vazgeçmek olanaksızdır. Her bilimde veriler introspeksiyonla toplanır. Bütün bu eleştirilere rağmen ancak çok önyargılı bir karşıt davranışçı, davranışçı ekolün psikolojik bilgiye pek az şey kattığını söyleyebilir. Davranışçı ekol, binlerce psikolojik deneyi gerçekleştiren, pek çok sayıda taraftarı olan ve psikoloji tarihi içindeki en etkin ekollerden biri olarak süre gelmiştir. Bölüm 8. Gestalt Psikolojisi. Bu bölüme şöyle bir örnekle başlayalım. Diyelim ki evinizdeki salonda oturmuş müzik dinliyorsunuz. Melodiyi mi duyarsınız yoksa tek tek notaları mı? Birçok insanın düzenli bir bütün olan melodiyi duydukları açıktır. Eğer düzensiz bir biçimde tek tek notaları duymuş olsaydık, zaten müzik dinlemenin bir zevki olmazdı. Şimdi de şu soruyu yanıtlamaya çalışalım. Bu melodi deneyimi nereden gelmektedir? Bu soruya pek çok yanıt olabilir. Önce Wundt'un yaratıcı sentez kavramını hatırlayalım. Wundt bunu tek tek notaların oluşturduğu duyumlar öyle bir şekilde bir araya gelirler ki sonuçta ortaya çıkan yeni deneyim bu tek tek deneyimlerden çok farklı bir niteliktedir diye yanıtlayabilirdi. Buradaki en önemli nokta bizim duysal elementleri birleştirerek melodileri duymayı öğrendiğimiz konusudur. Wundt'un yaratıcı sentez ilkesi pek çok düşünür için kabul edilebilir bir nitelikte sayılmamıştır. Wundt ve yapısalcıları en başarılı olarak eleştirenler, gestaltçı psikologlar olmuştur. Gestalt psikolojisi aslında bilinçli deneyimi anlama yolundaki Wundt türü yaklaşıma bir protesto olarak gelişmiştir. Almanca'daki gestalt sözcüğünün tam bir İngilizce karşılığı yoktur. Belki de en yakın olanları bütün, form, şekil, model gibi sözcüklerdir. Gestalt psikolojisinin temel fikri, bütünün parçalara bölünerek anlaşılamayacağıdır. Diğer bir deyişle, bütün deneyimleri onu oluşturan duysal elementlerine indirgeyerek anlamamız olanaksızdır. Bir melodi onu oluşturan ses tonlarına bölünerek anlaşılamaz. Bir gestaltta veya bütünde onun parçalarında olmayan başka özellikler vardır. Daha sonra bu noktalara yeniden değineceğiz. Ama bundan önce gestalt psikolojisinin çıktığı bilimsel ortamı açıklamakta yarar vardır. Psikolojinin kendi içindeki ve fizik bilimindeki gelişmeler gestalt psikolojisini çok etkilemiştir. O yıllarda psikolojide karmaşık bir olay olan algıyı duysal öğelerine ayırarak açıklama konusunda gittikçe artan bir hoşnutsuzluk gelişmiştir. Wundt'un Mills'lerden aldığı bu kimyasal benzetme psikoloji konuları için çok yetersiz kalmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ilk dönemlerinde bir Avusturyalı profesör olan Christian von Ehrenfels, Gestalt Qualität veya Form Niteliği adını verdiği bir kuram ortaya atmıştır.